Ayrım 19. Köylüler. Honoré de Balzac. Sayfa 237. 11. Teokritos'un 18. Oar Tristes şarkısı Ağır Ceza'da pek hoş karşılanmaz. Yeni mesleği, vahşilerde görülen siziş yeteneğini Michaud'a geliştirmişti. Bu yetenek, Blanche bucağına egemen olan hırs ve çıkarlarla ilgili bilgisine eklenince, Tonsar gibi yoksul köylülerle, Rijo gibi kırklık zenginlerin ücra yerlerde serbest ölçüyle çevirdikleri Grek usulü şarkıları iyi kötü anlaşılır duruma getirmişti. Tonsar'ın ikinci oğlu Nicolas, kurada kötü bir numara çekmişti. 2 yıl önce Sudri, Gobertin ve zengin Sarküzü'nün müdahaleleriyle Nicolas Tonsar'ın ağabeyi sağ kolunu kaslarında bir hastalık bulunduğu bahanesiyle çürüye çıkmıştı. Askerlik yapmayacaktı ama sonradan Jean-Louis tarım aletlerini o kadar ustalıkla kullanmıştı ki herkesin dikkatini çekmiş, bu konu üstünde dedikodular dolaşmıştı bucakta. Bunun üstüne bu ailenin koruyucuları Sudri, Rüjü ve Gobert'ten meyhaneciyi uyarmışlar ve iri yarı güçlü kuvvetli Nikola'yı askerlik hizmetinden kaçırmasını tembihlemişlerdi. Bununla birlikte Lavi Offa'ya belediye başkanıyla Rijo'nun cesur ve kötülüğe yatkın kimselere gereksinimleri olduğundan Rijo, Tonsar'ın oğluna bir umut kapısı açtı. Bu gibi kimseleri Aguya üstüne sürerlerdi. Kardeşine pek düşkün olan Catherine, arada bir bu peder eskisinin evine giderdi. O da kıza, kontes ve generale başvurmasını öğütledi. Sizi popoflamış olmak için bu iyiliği yapmaktan kaçınmaz belki, dedi savcının korkunç kayınpederi Catherine'e. Eğer döşemeci reddederse o zaman bakarız. Rijon'un tahminlerine göre general yardımı esirgerse şayet büyük toprak sahibinin köylülere yaptığı kötülüğe bir yenisi daha eklenecekti. Eğer eski belediye reisi düzenbaz beyninde Nikola'yı ihraç ettirecek bir yol bulabilirse Tonsarların koalisyona karşı şükran duyguları içinde olmaları için yeni bir neden doğmuş olacaktı. Birkaç gün içinde kurul önüne çıkmak zorunda olan Nicolas, generalin himayesinden pek umutlu değildi. Aguet'e oturanlar Tonsar ailesinden pek şikayetçiydiler çünkü. Askeri alınınca da artık Peşina'yı baştan çıkarmaya zaman bulamayacağı düşüncesi, Nicolas'ın kıza karşı tutkusunu ya da inadını, kaprisini öylesine kışkırttı ki kıza tecavüz etmeye kalkıştı. Hem sert biçimde direnmesi hem de küçümsemesi Granivere'in pis zamparalarından biri olan Nicolas da kıza karşı beslediği arzu kadar da kin doğurmuştu. 3 gündür Peşina'yı gözlemekteydi. Çocukcağız da farkındaydı gözlendiğinin. Nicolas ile kurbanı arasında bir avcı ile av hayvanı arasındaki gibi bir ilişki kurulmuştu. Peşina parmaklıktan dışarı bir adım atacak olsa, park duvarına paralel giden yollardan birinde ya da avon köprüsü üstünde Nicolas'ın başı gözüküveriyor deme. Derdini dedesine anlatsa kurtulabilirdi belki de bu pis, tiksinti verici takipten ama bütün kızlar, en saf olanları bile bu tür maceralarda belki de içgüdülerinden gelen tuhaf bir korku nedeniyle en yakın koruyucularına bile açılmaktan çekinirler. Jönie, Nizeron babanın torununa dokunacak, aynen böyle söylemiş adamı, kim olursa olsun öldüreceğine yemin ettiğini işitmişti. İhtiyar 70 yıllık dürüst bir hayat içinde arttı saçlarının, çocuğu koruyacağını sanmıştı. Başlarına müthiş şeyler geleceği korkusu genç kızların canlı imgelemine öylesine korkusalar ki, onları susmaya zorlayan sayısız ve ilginç nedenleri anlamak için kalplerinin ta derinliklerine inmeye gerek yoktur. Konşe kapısı bekçisini ineği doğurmuş ve Bayan Michaud, Gayar'ın kızına süt yollamıştı. Nicolas ortalığı şöyle bir kolaçan edip tehlikeli bir durum olmadığına kanaat getirdikten sonra yola çıktı. Nicolas'ın izine rastlamamıştı ortalıklarda. Şairin dediği gibi sessizliği dinledi ve hiçbir şey duymadı. İt kılıklı herif iştedir bu saatte diye düşündü. Köylüler çayırlarını biçmeye başlıyorlardı. Orakçılara ödenen dolgun gündeliklerden kazanmak için ilk önce kendi topraklarındaki hasadı biçerlerdi. Ama Nicolas 2 gündelik için açgözlük edecek adamlardan değildir. Sülanje panayırından sonra memleketi terk edecekti zaten. Askerlik de köylü için yeni bir hayata başlangıç demektir. Peşine başının üstünde testi olduğu halde yarı yola vardığında Nicolas yaprakları arasında gizlenmiş olduğu kara ağaçtan bir yaban kedisi gibi yere atladı ve kızın ayaklarının dibine düştü. Peşine testiyi bir yana fırlattı, sürat ve çevikliğine güvenerek köşke doğru kaçmak istedi. 100 adım kadar ötede durumu gözetleyen Katrin Tonsar ormandan fırlayarak kıza öyle bir çarpış çarptı ki peşine yere yuvarlandı. Şiddetli çarpışma sersemletmişti kızcağızı. Katrin kaldırdı onu yerden, kolları arasına aldı ve ormana gümüşlü pınarın kaynadığı küçük bir çayırın ortasına götürdü. Katrin boylu postlu, iri yarı, güçlü kuvvetli bir kızdı. Eskiden Cumhuriyet'in yaptığı gibi heykeltıraşların ve ressamların da model olarak seçtikleri özgürlük simgelerine tıpatıp benzerdi. Aynı iri memeler, aynı kaslı bacaklar, aynı sağlam ve çevik beden. Kolları tombuldu, saçları kol kalınlığında örülmüştü, kıvılcımlar saçan gözleri ve gururlu bir havası vardı. Erkeklerinkine benzeyen alnı, kırmızı ağzı, yırtıcı bir gülümsemeyle, kıvrılan dudaklarıyla Avon Vadisi'nin gençlerini büyülerdi. Eugène Delacroix ve David bu özellikleri yakalayıp yetkin biçimde yansıtmışlardır. Tam bir halk kızı olan ateşli esmer Katrin'in bakışları insanın içine işlerdi. Kaba bir cüretkarlıkla dolu açık sarı gözleriyle başkaldırı saçıyordu çevreye. Babasından ona öyle şiddet duyguları geçmişti ki meyhanede Tonsar'ın dışında herkes çekinirdi kendisinden. ''Söyle bakalım nasıl hissediyorsun kendine?'' dedi Katrin peşineye. Katrin kurbanını mahsustan kaynağın yanında küçük bir tümseyin üstüne oturtmuş, yüzüne soğuk su serperek ayıltmıştı. ''Neredeyim ben?'' diye sordu peşine güzel siyah gözlerini kaldırarak. Işıl ışıl yanıyordu gözleri. ''Ben olmasaydım ölmüştün şimdi.'' dedi Katrin. ''Teşekkür ederim.'' dedi küçük kız. Sersemliği geçmemişti daha. ''Ne oldu bana peki?'' ''Bir ağaç köküne takıldın ve top gibi uçarak 4 adım ötede yere serildin. Amma da hızlı koşuyordun ha, ok gibi uçuyordun.'' ''Bu kazaya neden olan kardeşindir.'' dedi peşine. Nikolas'ı gördüğünü hatırlayarak. ''Kardeşim mi?'' ''Görmedim onu.'' dedi Katrin. ''Peki Nikolas sana ne yaptı da kurttan korkar gibi korkuyorsun ondan? Bay Misho'dan daha yakışıklı değil mi?'' ''Oo.'' dedi peşine kasılarak. ''Biz ezenleri sevmekle kendi başına iş açıyorsun sen. Sen neden bizden yana değilsin bakalım?'' ''Siz niye kiliseye ayak basmıyorsunuz ve gece gündüz hırsızlık yapıyorsunuz?'' diye sordu çocuk. ''Bu burcuva numaralarını mı yutturuyorsun yoksa?'' dedi Katrin. Küçümser bir tavır içindeydi ve Peşina'nın bağlılığını akıldan bile geçirmiyordu. ''Burjuvaların bizi sevmesi yemeği sevmelerine benzer. Onlara her gün yeni yemekler gerekir. Bizim gibi köylülerle evlenen burjuva gördün mü sen hiç? Bak bakalım zengin Sarkus, oğlunun zengin bir marangozun kızı olduğu halde Ogzerli, Gatien, Jibularla evlenmesine razı oluyor mu? Sen hiç Sülanje Tivolisi'ne gitmedin. Gelsene bir gün, burjuvaları orada görsen, onları ele geçirdiğimiz zaman sızdırdığımız para kadar bile değerleri olmadığını anlarsın o zaman. Gelsene bu yıl panayıra.'' ''Sülence panayırının çok güzel olduğunu söylerler.'' dedi peşine saf saf. Katrin konuşmasını sürdürdü. ''Ne olduğunu sana 2 kelimeyle söyleyeyim. Güzelsen eğer, herkesin gözü sendedir. Erkeklerin hayranlığını çekmiyorsan eğer, güzellik neye yarar? İlk kez ne güzel kız dediklerini işittiğimde kanım ateş gibi oldu ve yaktı vücudumu. Sokar'ın evinde dans ederken olmuştu bu. Orada klarnet çalan dedem bunu duyunca gülümsedi. Tivoli gök gibi engin ve güzel geldi bana. Her taraf aynalı lambalarla aydınlatılmıştır. İnsan kendini cennette sanabilir orada. Sülanje'nin, Ogzer'in, Laviofaye'nin beyleri hep oradadır. O sözlerin kulağımda bir bando müziği gibi çınladığı yeri hep sevmişimdir o akşamdan beri. İnsan o sözü sevdiği adamın ağzından duymak için cennetteki sonsuz hayatını bile feda edebilir. ''Evet, belki de.'' dedi peşinat düşünceli bir tavırla. ''Gel işte, erkekler tatlı sözlerini esirgemezler senden. Pek hoştur onları dinlemek. Senin gibi bir kızın iyi bir kısmeti çıkabilir. Bay Lupin'in oğlu Amori, o altın düğmeli elbiseleri olan adam seninle evlenmek isteyebilir pekala. Hepsi bu değil tabii. Orada insanın hüznünü unutması için neler var bir bilsen.'' ''Söz gelimi, Sokar'ın sıcak şarabı sana en büyük felaketi bile unutturabilir. İnsana rüyalar gördürüyor, insan kendini daha hafif, daha rahat hissediyor. Sen hiç sıcak şarap içmedin mi? Hayatın ne olduğunu bilmiyorsun sen öyleyse. Arada bir bardak sıcak şarap içmek ayrıcalığı 12 yaşından küçük çocuklarda çok merak uyandırır. Junior bir keresinde dedesine hekimin salık verdiği bir kadeh sıcak şaraba dudaklarını değdirmişti de bu deneyim çocukcağızda bir büyü etkisi bırakmıştı. Bu neden nedir ki Katrin sıcak şaraptan söz edince dikkat kesildi. Zaten az çok gerçekleştirmiş olduğu niyetini başarıyla sonuçlandırmak için umudunu o şaraba bağlamıştı. Yere düşerek sersemlemiş olan Junyi'yi manevi açıdan sarhoş etmek istiyordu. Böyle bir durum köy kızları için çok tehlikelidir. Doyumdan yoksun imgelemleri çalışmaya başladıktan sonra daha bir yakıcı olur. Katrin'in yedekte tuttuğu sıcak şarap, kurbanın sonunda kendinden geçmesine yardımcı olacaktı. ''Ne var bu şarabın içinde böyle?'' diye sordu peşine. ''Her şey,'' dedi Katrin göz ucuyla kardeşinin gelip gelmediğine bakarak. ''Hindistan'dan gelen bir takım numaralar var. Tarçın, insanı sihirleyerek değiştiren otlar falan. Sonra sevdiğin kimseye kavuştuğunu sanırsın, mutlu olursun, her şeye boş verirsin. Dans ederken sıcak şarap içmekten korkarım,'' dedi peşine. ''Niye? En küçük bir tehlike bile yok. Oradaki kalabalığı gözünün önüne getir bir kere. Bütün burjuvalar bizi seyreder. İnsan böyle günlerin anılarıyla dayanır acılara. Bütün bunları tattıktan sonra ölmek hoşnut kılar insanı.'' ''Bay ve bayan Mişo gelmek isterlerse,'' dedi peşine ateş saçan gözleriyle. ''Deden Nizaron var ya canım, o adamcağızı terk etmedin ya. Seni orada kraliçeler gibi seyretmek çok hoşuna gider. O Arminak Mişoları falan...'' ''Dedene ve Burgonyalılara yeğliyor musun yoksa? İnsanın aslını inkar etmesi hiç de hoş bir şey değil. Sonra deden seni Sülanje şenliğine götürmüşse Mişolar buna ne diyebilirmiş? Aa, bir bilsen bir erkeğe hükmetmek ve onu deli etmek ne demektir? Ona şuraya git diyebilmek, benim Golen'e dediğim gibi, onun da gittiği gibi, şunu yap dediğim ve yaptığı gibi, sen Bay Lupin'in oğlu gibi bir burjuvayı baştan çıkarabilirsin. Bay Amory, sarışın olduğundan kardeşime aşık olmuştur. Benim yanıma bile yaklaşmaz. Ama sen köştekiler süsleyip püsledikten sonra bir imparatoriçeye benziyorsun.'' Kızın saf ruhundaki kuşkuları dağıtmak için Catherine bir yandan Nicole'yi unutturuyor, bir yandan da komplimanlar yağdırıyordu. Farkında olmadan kalbindeki gizli yarayı deşmişti. Zavallı bir köylü kızından başka bir şey olmayan peşine, erken olgunlaşıp erken solan birçok yaratık gibi vaktinden önce açmış bir çiçekti. Karadağ ve Burgonya kanlarının acayip bir karışımı olan çocuk, savaşın güçlükleri içinde rahme düşmüş ve anası tarafından taşınmıştı. Kuşkusuz etkilenmişti bu koşullardan da. İnce, kısa boylu bir tütün yaprağı gibi esmerdi. İnanılmaz bir güce sahipti. Ama sinirli bünyelerin gizlerini bilmeyen köylüler ondaki bu gücü göremezlerdi. Kırsal alanların hekimliği sinirleri göz önünde bulundurmaz. Junyi 13 yaşına geldiğinde boyu ancak yaşıtlarınki kadardı ama gelişmesi son bulmuştu artık. Kökeninden midir yoksa Burgonya güneşinden mi bilinmez, yüzünün rengi koyu, dokusu parlaktı. Sarı yakuta benzeyen cildi yaşlı bir görünüm veriyordu küçük kıza. Bu konuda bir iddiada bulunamayacağız. Çünkü tıp bizi ayıplar. Ama yüzünün erken yaşlılığına karşılık gözleri bir çift yıldız gibi parlak, ışıl ışıldı. Belki iyi korunmaya gerek duyan, bütün güneş dolu gözler gibi göz kapakları ölçüsüz denebilecek kadar uzun kirpiklerle donatılmıştı. Maviye çalan, siyah, ince, uzun, gür saçları, kalın örgüleriyle Juno'nunkine benzeyen alnını bir taç gibi çerçeveliyordu. Bu görkemli taç, iri Ermeni gözleri, tanrıçalara layık bu alın çehriyi eziyordu. Başladığı yerde kusursuz ve zarif çizgili olan burnunun kanatları yassıydı. Atın burun deliklerini andırıyordu. Kimi zaman bu burun kanatları tutkuyla kıvrılıyor, az zaman kızın yüzünde öfkeli bir ifade beliriyordu. Yüzün alt bölümü de burnu gibi yarım kalmıştı. İlahi heykeltıraşın kullandığı kil bitivermişti birden sanki. Alt dudakla çenesi arası o kadar birbirine yakındı ki peşinanın çenesini okşamak isteyen dudağını da birlikte kavrardı ama dişleri örtüyordu bu kusuru. O parlak cilalı, güzel biçimli, saydam, ince küçük kemikler sanki bir can taşıyordu. Ağzı çok geniş olduğundan dişleri hemen gözükürdü. Dudak çizgileri tuhaf mercan kıvrımlarına benzerdi. Kulak kepçelerinden ışık o kadar kolaylıkla geçerdi ki güneşin altında pembe dururdu. Yüzünün güneşten yanmış olmasına karşılık cildi olağanüstü bir incelikteydi. Eğer Pufo'nun dediği gibi aşk dokunmayla oluşuyorsa bu cildin yumuşaklığı tatulaların kokusu gibi insanın ta içine kadar sinmeliydi. Göğsü de bedeni gibi çok zayıftı ama ayakları, kışkırtıcı küçük elleri üstün bir sinir gücüne, canlı bir yapıya sahip olduğunu belirtiyordu. Bu şeytani kusurlar ve ilahi güzellikler karışımı, bu kadar çok uyumsuzluğa karşın yine de bir uyum içindeydi çünkü vahşi bir gururu vardı. Bu gurur bütün bunların birliğini sağlıyordu. Sonra gözlerinde güçlü bir ruhun, zayıf bir bedene öylesine bir meydan okuyuşu vardı ki, bu kızı bir kez görenin bir daha unutması olanaksızdı. Doğa bu küçük yaratığı kadın yapmak istemişti ama gebeliğin koşulları ona bir oğlan yüzü ve bedeni vermişti. Bu garip kızı bir şair görse, Yemenli derdi ona. Arap masallarındaki ifrite ve cine benziyordu. Peşina'nın çehresi aldatıcı değildi. Ruhu da bakışı gibi ateşliydi. Zekası, dudaklarına parlaklık veren güzel dişleri gibi canlıydı. Düşünceleri bu yüce alnına yakışan düşüncelerdi. Kükremeye hazır, burun kanatları gibi atılgandı. Ancak yanıp tutuşan çöllerde duyulabilen bir aşk, yaşı 13 ama kalbi 20'sinde olan bu Karadağ çocuğunda şiddetli sarsıntılar yaratıyordu. Peşina hiçbir zaman bahar çiçekleri açamayacak olan karlı dağlara benziyordu. Nasıl oluyordu da bütün benliğinden tutku sızan bu kız, ahlaksızlarda aşırılık nedeniyle sönmüş olan geçici istekler uyandırır böylesine? Dikkatle gözlemlenirse kolay anlaşılır bu durum. Boğazına düşkün olanlar yemek masalarında biçimsiz, delikli, siyah meyveleri görünce ağızları sulanır. Deneyleri onlara doğanın bu tür meyvelere seçkin tat ve kokular verdiğini öğretmiştir. Vadinin bütün sakinleri kıza kusurlu gözüyle bakıp acırken neden basit bir gündelikçi olan Nikolas şairleri layık bu yaratım peşinden koşuyordu durmadan? Moruk Rüjün neden bir delikanlı gibi tutku duyuyordu ona karşı? İkisinden hangisi genç, hangisi yaşlıydı? Genç köylü, yaşlı, tefeci kadar bıkkın mıydı? Hayatın iki karşıt ucu, ortak ve uğursuz bir kapriste nasıl birleşiyordu? Sona ermekte olan güç, yeni başlayan güce mi benzer yoksa? İnsanın sapıklıkları, sfenksler tarafından korunan gizemli uçurumlardır. Hemen hemen tümü cevapsız sorularla başlar, cevapsız sorularla biter. Geçen yıl Kontes'in yolunun üstünde Genevieve'yi görünce Pisina diye bağırması şimdi daha iyi anlaşılıyor. Genevieve arabayı ve şık giyimli Moncorny'yi görünce şaşırmıştı. Neredeyse düşük sayılabilecek ama enerji dolu bir Karadağlı kız, uzun boylu, yakışıklı, soylu genel muhafızı seviyordu. Ama o yaşta çocukların sevdiği gibi, yani çocuksu bir istekle, gençliğin gücüyle, gerçek bakirelerle ilahi şiirler yaratan bağlılıkla seviyordu. Öyleyse Catherine kaba ellerini bu harpın kopacak derece gerilmiş en duyarlı telleri üstünde gezdirmişti. Michaud'un gözleri önünde dans etmek, Sülence şenliklerine gitmek, orada parlamak, hayranı olduğu efendisinin kafasında yer etmek. Bunlar öyle düşüncelerdi ki bu düşünceleri onun kafasına sokmak, Ağustos güneşine bırakılmış saman üstüne kor dökmekten farksızdı. Hayır Catherine dedi Peşina, ben çirkinim, sıskayım, benim kaderim bir köşede kız olarak tek başıma kalmaktır. Erkekler sıskaları sever diye sürdürdü konuşmasını Catherine. Beni görmüyor musun? Kollarını gösterdi. O kurbağa suratlı Godin'in hoşuna gidiyorum. Kont'un mahiyetindeki o bücür Charles hoşlanıyor ama Lupin'in oğlu korkuyor. Tekrar söylüyorum, ufak tefek erkekler hoşlanıyor benden. Ve La Vie au Faye ya da Sulange'den geçerken gördükleri zaman aman ne güzel kız diyorlar. Sen de yakışıklı erkeklerin hoşuna gideceksin. Ah Catherine, bu söylediklerin bir gerçek olsa dedi Peşina sevinçle. Hem de öylesine gerçek ki bu can en yakışıklı adamı Nikolas deli oluyor senin için. Hayalinde hep sen varsın. Aklını kaçırmış. Bütün kızlar aşık ona. Yaman delikanlı, sarı kurdeleli bir elbise giyersen, Sokar'ın orada Nordlam yortusunda, La Vie au Faye'nin bütün seçkin insanların önünde günün en güzel kızı olarak çıkarsın ortaya. İstiyor musun bunu? Söyle bakalım. Peşina'nın gözlerinde her kadını çok iyi tanıdı. O kendinden geçmişlik durumunu gördü ve ısrar etti. Bizim ineklere ot biçiyordum şurada, mataramda. Sokar'ın bu sabah verdiği biraz sıcak şarap var. Ben iyi kızım. Paylaşalım onu seninle. Sevildiğine inanacaksın. 19. ayrımın sonu, sayfa 248.